Ayrım 39.
Rüstem Çavuş koşarak gidince Teğmen Abdullah merakla sordu. Ne oluyor yüzbaşım? İşin iç yüzü. İşin iç yüzü. Lütfen tabancanı. Teğmen yastığın altına doğru uzanmak istedi. Kımıldama Teğmen. Uzanıp silahı aldı. Yan cebine soktu. Bunu bir saat kalmadan kuşanacağına eminim. Ben senin yerinde olsam uyumayı denerim. Sağ olun yüzbaşım. Kendimi hapsettirişim korkaklıktan değil. Korkaklık gelmez benim aklıma hiçbir zaman. Sağ olun, özür dilerim. Size hemen katılmayı isterdim ama komutan bize yemin ettirdi. Cemil kapıya doğru yürürken döndü. Yemin mi? Ne yemini? Kendisinden gizli bir şey yapmayacağımıza. O gün bunu çok saçma bulmuştum. Şimdi anlıyorum ki. Başka kimlere yemin ettirdi? Adı adınca sayamam. Aşağı yukarı karargahın bütün subaylarına. Aferin. Rüstem Çavuş her gece ağır makineli tüfek takımını giyimli yatırdığı için dış nöbetçiler çoktan yerlerine yetişmişler, devriyeler dolaşmaya başlamışlardı. Cemil merdiven ayağına dikilen nöbetçilere silahlarının dolu olup olmadığını sordu. Üst kat sofasının iki nöbetçisiyle Kör Şaban'ı arkasına alıp yukarı çıktı. Kurmay başkanının çalışma odasındaki masaya rahatça yerleştiği zaman ne kolordu komutanı paşa uyanmıştı ne de karargah subayları. 10 dakika sonra Faruk'u jandarma komutanına, Murat'ı Müdafaa-i Hukuk Derneği başkanına gönderip herhangi bir olaya karşı hazırlıklı bulunmalarını bildirdi. Jandarma komutanı gerekli görürse polis müdürüne meseleyi haber verecekti. Kolordu kurmay başkanıyla paşanın yaverini ancak Selahattin geldiği zaman uyandırdılar. Güneş doğmak üzereydi. Daha dükkanlar açılmaya başlamamış, camiye giden birkaç yaşlıdan başka kimse sokağa çıkmamıştı. Yusuf İzzet Paşa'yı Ankara'ya götürecek otomobil hazırdı. Teğmen Faruk yanına iki çavuşla iki onbaşı alacak, bunların mavzerlerinden başka bir de hafif makineli tüfek götürecekti. Selahattin kalpağını düzeltti. Elini manevra kayışıyla tabancasından geçirdi. Mustafa Kemal Paşa'nın telgrafını aldı. Komutan Paşa'nın uyuduğu odanın kapısını vurdu. Gel denilmesini beklemeden girdi. Cemil dışarıda kalmayı uygun bulmuştu. Arada bir içeriye kulak vererek bekledi. Çıkmaları uzuyordu ama hiçbir ses duyulmuyordu. Kolordu komutan vekilliğine Bekir Sami Bey bakacağından Paşa'ya kurmay bakanını çağırmanın gerekli olmadığı da bildirilecekti. Kapı tam 13 dakika sonra açıldı. Yusuf İzzet Paşa suratı asık çıktı. Cemil'in selamını almadı. Cemil, soğuk suyla tıraş olmuş galiba diye gülümsedi. Paşa merdivenden inince pencereye gitti. Borazan selam çaldı. Saygı duruşu için sıralanmış erler tüfeklerini kaldırdılar. Otomobilin yanında duran Teğmen Faruk selam verip kendisini tanıtmıştı. Paşa onun selamını da almadı. Şoförün yanına oturdu. Selahattin komutanın bavulunu beraber gidecek yavere verip dönmüştü. Eski otomobil hırıldayarak yola çıktı. Ova yer yer sisle örtülüydü. Şehir daha uyanmamışa benziyordu. Cemil gelip yanında duran Selahattin'in omzuna vurarak keyifle güldü. Başardık bu işi yüzümüzün akıyla Salahçım. Çok yaşa. Pek sanmıyorum reis. Uzattın ama. Sanmaması kalmış mı? Kalmış. Biz ancak üstteki pürüzlerden birini temizledik. Bursa'nın pürüzü olduğu gibi duruyor. Bursa gerçekten bizden olsaydı Yusuf İzzet Paşa'da pürüz çıkarmazdı. Dur, nereye? Telgrafhaneye gidiyorum. Paketin yola çıktığını Ankara'ya telleyeceğim. Sen mahpus beyleri salıver. Yarbay Osman Bey'i de yanına al. Tümen karargahında buluşalım. Burasını şimdilik Teğmen Murat çekip çevirir. İki adım atıp döndü. Ben gelene kadar çayı demlet. İki adım sonra gene döndü, parmağını kaldırdı. İşlerin her yanını düşünecek sırada değiliz arkadaş. Elimizin yetişeceği ilk pürüzden başlamak zorundayız. İki gece üst üste yağmur yağmış, Bursa Ovası yeşil denize dönmüştü. Bu yeşil denizin üstünde çaylarla toprak yollar gemilerin bıraktığı izlere benziyordu. Cemil kısa kucuğunu sırtından alıp yanındaki iskemlenin arkalığına koydu. Yeşil'in set üstü kahvesinde vakit öğleye yaklaştığı halde kendisinden başka müşteri yoktu. Bursa'da kaç gündür hiçbir şeyin müşterisi yok. Arabalarla yük hayvanlarından başka diyerek can sıkıntısıyla güldü. Buraya oturdu oturalı bir saattir İnegöl Yenişehir Şosesi'ne bakıyor, giden arabaları, deve katarlarını, at, eşek, katır kervanlarını dalgın dalgın sayıyordu. Bir ara yolları kesip göçü önlemeyi düşünmüş, sonra bunun bardağı taşırmaya sebep olabileceğinden çekinerek vazgeçmişti. Evet, tehlike yaklaştı mı önce zenginler savuşuyor, sonra gittikçe hızlanıp kalabalıklaşarak orta halliler. Yurtlarını en önden bırakan bunlar. Bursa bu işe alışık gibiydi. Hemşerileri tarafından yüzüstü bırakıldığına sanki hiç kızmıyor, üzülmüyor, daha kötüsü galiba bunu onur meselesi yapmıyordu. İpekçiler şu kadar bin kantar ipeği, kuru yemişçiler şu kadar bin okka yemişi, zeytincilerle zeytinyağcılar şu kadar bin okka taneyle yağı, dış görünüşlerindeki sakinliği hiç bozmadan gerilerde güvenilir yerleri aşırmışlar. Yusuf İzzet Paşa'nın Ankara'ya gittiği duyuldu duyulalı, ileri gelenlerin çolukları çocukları, halı ipekli denkleriyle İstanbul'un yolunu tutmuşlardı. Ansavur'un eline geçen topraklardan kaçan erlerle milislerin Bursa'daki tutarını, Kasap Osman Bey'in Kırmızı'daki 172. alayının dağılması birkaç gün içinde 4-5 kat arttırmıştı. Kolordu karargahının basıldığı gecenin sabahından beri Cemil bir bakıma valilik, bir bakıma örf idare komutanlığı yapıyordu. Hiç kimse karar vermediği halde jandarma ile polis emrine girmiş, şehrin düzeni Cemil'den sorulur olmuştu. Bu yüzden geceleri sık sık uyanıyor, düzeni bozanları yıldırmak için serseri takımıyla boğuşuyordu. Bu gece sabaha karşı 5 tane sarhoş getirmişlerdi. Bunlar yıllardır eşrafla İttihat Terakki tarafından iyice şımartılmış kabadayılardı. Polis defterlerine göre eskiden beri erkekleri savaşta kalmış, kimsesiz kadınlarla uğraşıyorlar. Kimini parayla, kimini zorla baştan çıkarıp biraz kullandıktan sonra genel ev patronlarına satıyorlardı. Karargaha getirildikleri zaman kör kütüktüler. Nerede olduklarının ya farkında değillerdi ya da artık hiç kimseyi adam hesabına almıyorlardı. Kadın bağırtılarına koşan kola karşı gelmişler, çavuşa silah çekmeye yeltenmişlerdi. Üstlerinde kamalar, tabancalar, çifte çifte şarjörler, avuç avuç esrar afyon çıkmıştı. Ünlü ipek tüccarı Hacı Muhsingiller'in yeğeni olan Sarı Yağız İt, hepsinden edepsizdi. Cemile, sen cehennemsen, biz de cehennemin meyil derisiyiz. Senin cehennemliğin bize sökmez diye kafa tutmaya kalkmıştı. Herifler tavlada dayak yerken bağırtılarına uyanan Yarbay Kasap Osman Bey'in asalım gitsin bacanak, birini ikisini sallandıralım gitsin diye yalvarması aklına geldi. İsteksiz isteksiz gülümsedi. Karargâhtan gün doğarken çıkması, şehrin çevresinde bir başına dolaşması, sonra buraya oturması, karargahı doldurup kopukları bağışlatmaya çalışacak saçlı sakallı rezil takımından kurtulmak içindi. Bugün sokaklarda dünden daha az erkek görünüyordu. Bunların da başları büsbütün öne eğilmişti. Herkes gizli bir iş yapıyormuş da birisiyle göz göze gelirse foyası meydana çıkacakmış gibi tedirgindi. Önündeki cigara paketinin üstüne bir çizgi daha çekti. Bir saatten beri 13. deve katarı. Boş çay fincanının yerini değiştirdi. Kahve ocağına baktı. Can'a çay istediği halde deminden beri seslenmeye enik onu çekiniyordu. Herif bunu bile nazla getirmiş, bir daha uğramamıştı. Uykusuzdu, yorgundu. Kahvaltı etmediğinden içi eziliyordu. Ceketinin göğüs cebindeki fotoğrafı yokladı. Can'ı çektiği halde çocuğunun resmine bakmaya bile üşeniyordu. Sabahleyin ıssız sokaklarda dolaşırken duymaya başladığı bu usancın, karısını çocuğunu özlemekten değil, birbirini aralıksız kovalayan yenilgilerden ileri geldiğini sezmişti. Trablusgarp'tan beri arka arkaya yenilmiş bir ordunun subayı olmak zordu. İşe hürriyet savaşçıları olarak başlamışlar, eşkıyalığa özenen baldırı çıplak oğlanların ağzıyla sarı bacaklığa kadar tekerlenmişlerdi. Millet bize artık kızmıyor bile. Subay takımını adamdan saymıyor. Sözlerimizin yarısında başlarını çevirmelerinden belli. Batakçı kumarçılara, hileli iflasla piyasaları dolandıran tüccarlara dönmüşlerdi. Ne rahmetli Yarbay Rahmi Bey'in yumuşak kahramanlığı söküyordu, ne de Yarbay Kasap Osman'ın durmadan adam asması. Birinin alayı iki gün vuruşarak erimiş, öteninki hemen hiç vuruşmadan dağılmıştı. Tümen komutanı odasından çıkmıyor, binbaşıdan yukarı subaylar yolda yürürken gözlerini yerden kaldırmıyordu. Sokaktan geçen dört kişilik kolun posta başısı selam verdi. Cemil başını salladı o kadar. Kaç zamandır ne selam veriyor ne de selam alıyordu. Güneş kızdırdığı için toprak tütmeye başlamış, dumanlar ovayı bir savaş meydanına benzetmişti. Deminden beri hatırlamaya çalıştığı adı birden buldu. Evet, Fransız Grouchy'di, Prusyalı da Blücher. Napolyon Waterloo'da İngiliz Wellington'ı adım adım sıkıştırırken bir yandan da Grouchy'nin atlılarını bekler. Karaltılar görünce Grouchy diye sevinir ama sevinci uzun sürmez. Gelen Blücher'dir. Grouchy bir bakıma aptallığından, bir bakıma satıldığından 40 bin atlısıyla ne Blücher'in önünü kesebilmiş ne de imparatorunun imdadına gelebilmiş. Bu 40 bin atlı Paris kapıları önünde bir kere bile çarpışmadan düşmana teslim oldu. Cemil bunları Kuleli'de tarih öğretmenini dinler gibi aklından geçirmişti. Yarım saattir hiç sevmediği Mareşal Grouchy'nin adını niçin aradığını anlayınca gözlerini kısarak önce batıya sonra doğuya baktı. Batıdan Kırmızı'daki 172. alayı dağıtan Anzavur gelecekti. Kuzeydoğu'dan 24. tümenin 3000 kişilik 2. yaya alayı. Anzavur'un yaya atlı 10.000 kişisi var deniyordu. Ağır makineli tüfekler hatta birkaç tane top ele geçirmiş. Buna karşı 200 kişi kalan 56. tümenle tümenin emrine verildiği söylenen 2. yaya alayının tutarı 3200 kişi. 10.000 değil, isterse 20.000 olsun. Eskişehir'den buraya kadar dağılmadan gelen 3000 kişiyle biz bu çapulcu sürüsünü tepeleriz. Tepeleyemezsek yuf olsun bize, geberelim daha iyi. Dalgınlığı arasında yokuşun alt başındaki kaldırımları çatırdatan nal seslerine kulak verdi. Önce bir kişi mi iki kişi mi diye seçmeye çalıştı. Sonra birden dikilip suratını astı. Beni çağırmaya posta çıkardılar galiba. Demin geçen kolbaşı haber vermiştir. Keşke tembihleseydim. Durmadan nargile içen, 5-6 tokurtuda bir sallandırmalı gitsin bacanak diyen Yarbay Kasap Osman Bey'e katlanmaktan, yarısı kapandığı halde bastonuna alışan, topallamayı gözünün seyirmesi gibi tik haline getiren yarı sarsak kurmay binbaşı Nuri Bey'le uğraşmaktan usanmıştı. Birisi öfkeden deliye döndürüyor, ötekisi sürekli bir acımayla yüreğini parçalıyordu. Yokuşu iki atlı çıkmıştı. Hiç duraklamadan kahvenin kapısını doğruladılar. Öndeki inip dizgini hayvanın boynuna attı. Geniş adımlarla içeri girdi. Sen misin Faruk Efendi? Tanıyamadım birden, ne çabuk geldin. Teğmen Faruk elini uzattı. Ankara'ya kadar gitmedim yüzbaşım, Eskişehir'den döndüm. Eskişehir'den mi? Otur hele, geç. Karargâhta sordum, kol görmüş Şaban'a söylemiş. Hangi yoldan geldin peki? İnegöl'den. Neden görmedim otomobili? Otomobille gelmedim de ondan. Kazancı Bayırı'nda bozuldu meret. Köylere asker alma kağıdı götürmekten dönen iki jandarmaya rastladım, birinin atını aldım. Demek paşayı Eskişehir'den öteye tren götürdü. Çok iyi düşünmüşün. 24. tümenin bize verilen 2. yaya alayından ne haber? 2. yaya alayı. Teğmen Faruk gözlerini Cemil'den kaçırarak geldiği yola baktı. Evet, alay. Nedir, ne oldu? Alay malay laf mı yoksa? Bakarsanız laf değil. Daha doğrusu birkaç gün öncesine kadar değilmiş. Üçüncü taburu gözümle gördüm Eskişehir'de. Dedikleri gibi tam 1000 kişilik yaman bir taburdu. İlk taburu Bilecik'e inmiş sapasağlam. Bilecik'ten Bursa'ya doğrulmuş. Yarı yolda gecelemişler. Subaylar ertesi gün uyanıyorlar ki emir erleri bile meydanda yok. Çok kötü, berbat. Duyulursa burası büsbütün yılar. Dağılmayı önleyemeyeceklerse keşke göndermeye kalkmasaydılar. Söyledin mi Yaya taburun başına gelenleri komutana? Söyledim kısaca. Ne dedi?
Hiç.
Olur böyle şeyler dedi. Cemil çenesini kaşıyarak Bursa Ovası'na dalmıştı. Faruk yavaşça sordu. Ethem Bey nasıl adam?
Nesi nasıl adam? Genel olarak.
Neden sordun? Bilecik'te duyduğum doğruysa Anzavur'un üstüne gönderilen birlikler Ethem'in emrine verilmiş.
Olmaz, yanlıştır.
Bir kere Ethem'in kuvveti Anzavur'la başa çıkmaya yetmez. Yalnız kendi kuvveti değil, öteki çetelerden, ordu birliklerinden bir grup meydana getirilmiş. Öyleyse büsbütün saçma. Albay Refet Bey, 5. Tümen Komutanı Albay Şefik Bey, 61. Tümen Komutanı Kazım Bey dururken, böyle bir sırada bu iş bir çeteciye nasıl bırakılır? Bırakılmamalı ama bırakılmış, duyduğum doğruysa. Cemil alt dudağını iki parmağıyla tutarak biraz düşündü.
Evet,
nasıl adam Çerkez Ethem, bilmem ki. Bana şimdi cehennem yüzbaşıyı sorsan, bundan başka bir karşılık alabileceğini sanmıyorum. Bıyıklarını çekiştirerek gene daldı. Yüzünün sertliği birden değişmiş, öksüz bir çocuk çaresizliğiyle ağlamaklı bir hal almıştı. Farkında olmadan söylendi.
Hay Allah!
Neden dağılır 1000 kişilik koca tabur gece vakti? Siz hükümet bildirisiyle fetvayı görmediniz galiba.
Ne bildirisi? Hangi hükümet?
Damat Ferit hükümetinin bildirisiyle Şeyhülislam'ın fetvasını.
Hayır, görmedim. Biraz düşündü.
Kulağıma böyle bir şey çalındıydı dün akşam ama üstünde durmadım. Anzavur uydurması dedim. Ne varmış bunlarda?
Teğmen Faruk yan cebinden bir kağıt çıkardı.
Buyurun okuyun. Tümen karargahına getirmişler birkaç tane. Komutan birini size yolladı. Cemil Teğmen'in verdiği kağıdı kirli bir şeymiş gibi parmaklarının ucuyla tutup açtı. Yazıların tepesinde padişahın tuğrası vardı. Bunun altında, Halifemiz Efendimizin fermanıdır. Bütün Müslümanların okuması farzdır. Okuma bilmeyenler, okuma bilenlere okutacaklar. Okutmayan, okumayan, inanmayan kafirdir denilmekteydi. Padişah, yeni veziri Ferit Paşa'ya Salih Paşa'nın sadrazamlıktan çekildiğini, kendisini sadrazam Dürrüzade Abdullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptığını bildiriyordu. Bundan gerisi anlaşılır gibi değildi. Yavaş yavaş iyiliğe dönüşen siyasi durum, millicilik adı altında çıkarılan fitneyle korkulu hale geliyormuş. Bunlara gösterilen yumuşaklık yararlı olmamış.
Cemil,
vay canına, delirmek işten değil diye sinirli sinirli gülerek kaldığı yerden okuyacağı sıra Teğmen Faruk, Allah Allah kim bunlar deyince başını çevirdi. Yarbay Kasap Osman'ı tanımıştı ama yanındaki ufak tefek adamı bir iş çıkaramamıştı. Tanıyınca ayağa kalkarak bağırdı. Doktor Bey geliyor yüzbaşım. Doktor Münir Bey geliyor. Cemil bir an elindekileri saklayacak bir yer aradı. Ortalığı gürültüye vermenin doğru olmayacağını düşünmüştü. Kağıtları cebine sokarak kalktı. Doktor Münir de hızlanmıştı. Yarı yolda kavuşup sarıldılar. Yarbay Kasap Osman bağır bağır bağırıyordu.
Neredesin bre cehennem? Sabahtan beri seni aratıyoruz.
Vay doktor, nereden çıktınız?
Yüzünü görmediği oğlu Ömer'i getirmiş olsalardı bu kadar sevinemezdi.
Nereden çıktınız kuzum? Niçin daha önce haber vermediniz?
Haber vermeye kalmadı ki, biraz önce geldim.
İstanbul'dan ne haber? Patriot'tan, Paşa'dan.
Patriot Malta Adası'na sürüldü. Halil Paşa Bekir Ağabeylüğünden kaçtı. Söylemedi mi Şevki Bey? Yazmıştım.
Hayır, duymadım. Oturun rica ederim. Bandırma üstünden mi geldiniz? Tanışır mıydınız Osman Bey'le?
Yarbay Kasap Osman kasıldı.
Bizimki Yemen dostluğudur cehennem. Çifte kavrulmuştur. Ben Yemen kızlarıyla oynaşırken bunlar bizim İsmet'le Fransız mühendisinden aldıkları fonografta gavurca türküler çalardı.
Gavurca türkü değil, eşek kasabı. Senfoniler, konçertolar. Beethoven, Bach, Wagner.
Adını gavurcaya çevirmekle türkü türkülükten çıkmaz. Biz Yemen kızlarıyla güreş tutarken,
inanmayın Cemil Bey, güreş tuttuğu filan yoktu. Pis Yemen şeyhleriyle mahzenlere kapanır, gat çiğnerdi bu akılsız kasap.
Gat nedir?
Bizim esrara benzer bir ot, iğrenç bir tutku. Gevişlemeye başlarsın, salyalar çenenin iki yanından başlar akmaya. Tükürür gevişlersin, gevişledikçe tükürürsün.
Ne oluyor? Keyif verilmiş. Keyif dedimse bir çeşit şeytan aldatması. Bunun kasaplığı erkekliğinin güçsüzlüğünden. Halt ettin şimdi Bücür. Bizim erkekliğimizin güçsüzlüğünü anlamalı ki Yemen kızları ardımıza düştüler de yılan gibi sürünerek buralara kadar geldiler. Kaç para eder? Yunanlı kaptan. Bu herifi bandırmada yere çalıp tuz buz etmeliydi ki pislik temizlenmeliydi. Cemil erkeklik güçleri üstüne yapılan şakaları eskiden beri sevmiyordu. Suratını asarak doktora sordu. Ne oldu Yunanlı kaptanla? Hiç canım, şaka. Kasap Osman gülerek anlattı. Herif seni tuz kabağı gibi patlatsaydı görürdün şakayı. Bacak kadar boyuna bakmadan bandırmanın hükümet doktorluğuna gelmek neyine? Aklın sıra bu karışıklıkta biraz para yapacaktın değil mi? Kasap Osman Bey kahkahayı gene top gibi patlattı. Sen bir garip doktorsun. Sen kim, Şeyhülislam fetvası toplamak kim? Cemil iki yanına ürkek ürkek bakarak yavaşça sordu. Hangi fetva? Vay, sen daha duymadın mı? 3 gün önce çıkarmışlar. Kasap Osman enik onu bağırıyordu. 3 günden beri hepimizin kanı da helal, malı da. Vay canına, daha duymamış. Ne fayda? Bu doktorun geberdi haberiyle birlikte duymalıydım ki ben sana kebapları yedirmeliydim. Ama bu fetva yaman fetva arkadaş. Eğer bu cüce doktorun getirdiği kağıtlar uydurma değilse hapı yuttuk. Kasap Osman cebinden çıkardığı kağıtları İskambil'de koz kırar gibi masanın mermerine vurdu. Oku da iman tazele cehennem. Tazele ki cehennemi mundar boylamayasın. Cemil kağıtları yeni görüyormuş gibi açtı. Kaldığı yeri buldu, biraz okudu. Bir Arapça kelimenin anlamını düşünerek Yarbay Kasap Osman Bey'in dediklerine kulak verdi. Evet, ben onu bunu bilmem doktor. Çok değil, rahmetli Süleyman Askeri'nin Osmancık taburu yeter.